Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 35. ayrım, 19. bölüm. İlk bomba, Madison Square Garden'ın üst kattaki B bölümünde tam olarak 8.43'te patladı. Burada şiddetli bir çekişmeye sahne olan Rangers ve Penguins takımları arasındaki hokey maçı oynanıyordu. Maçta hiç sayı olmamıştı. Sadece savunma esnasında Rangers'ın savunma çizgisindeki oyuncu yaralanmıştı. Burnunda ve ağzında çok kanaması olduğu için götürüldüğünden, bomba patladığında adam acil servise henüz getirilmişti. New York polis ve güvenlik teşkilatı patlayıcıları fark ettiğinde hızlı hareket etmişti. Oyun durdurulmuş ve sahanın boşaltılacağına dair duyuru yapılmıştı. Bu durum yuhalamalarla ve küfürlerle karşılanmıştı. Rangers taraftarları stadyuma tuvalet kağıtları ve bira kutuları fırlatmıştı. New Yorklu fanatikler hokey maçlarını ciddiye alırlardı. Her şeye rağmen güvenlik birimleri stadın büyük çoğunluğunu tahliye etmede başarılı oldu. Bu felaket sadece 5 polis ve 12 sivilin yaralanmasıyla atlatıldı. Saldırı ve ahlak dışı davranışlarından ötürü 4 kişi tutuklandı. Stadın altında yer alan Pensilvanya istasyonuna yaklaşmakta olan trenlerle taşıtların yönleri değiştirildi ve yolcular tahliye edildi. En iyimser memurlar bile buraya sığınan her bir dilencinin ve sarhoşun dışarı çıkarılabileceğine inanmıyordu. Ancak bomba patlayıp çelikle tahta yağdığında ve tribünde 528'den 530'a kadar uzanan koltuklarda oturanların parçaları etrafa uçuşmaya başladığında insanlar olanları çabucak kavradılar. Eve olay yerine geldiğinde büyük ve eski bina sanki insan kusuyormuş gibi görünüyordu. "Ne yapabiliyorsan yap," diye haykırdı McNabb'e. "Ama insanları buradan uzaklaştır." "Ne yapıyorsun sen?" McNabb çığlık ve siren sesleri arasında Eve bağırdı. Onu yakalamaya çalıştı ama parmakları ceketinden kaydı. "Oraya, içeriye giremezsin. Tanrım Dallas!" Ancak Eve çoktan iterek, yumruklayarak ve yararak kaçışan insanların arasından ilerlemeye başlamıştı bile. Eve, kaçmak için çılgınca koşuşturanlardan ve kapılardan kurtulmak için mücadele ederken öyle sert çarptı ki kulakları çınladı. En yakın merdivenlere doğru fırladı. Güvenlik için koltukların üzerinden atlayan insanların arasından çıktı. Yukarıda bir can kurtaran ekibinin birçok ufak çapta yangını etkili bir şekilde söndürdüğünü görebiliyordu. "Malloy!" Eve haberleşme cihazının içine doğru bağırdı. "Anne Malloy, bana yerini bildir." Kulaklarında cansız bir ıslık, kelimeler kesik kesik duyuluyordu. "3, temizlendi. Tarama yapıldı. 10. Yerinizi bildirin," diye tekrarladı Eve. "Bana nerede olduğunuzu söyleyin. Ekipler dağılın." "Kahretsin Anne, bana yerini bildir. Burada çaresizim." Eve, insanların dışarı çıkmak için birbiri üzerinden tırmanarak geçmelerini izlerken çaresiz olduğunu düşünüyordu. İleri doğru hızla fırlayan bir çocuk gördü. Çocuk dışarı savrulduğunda yüzü buza çarptı. Eve yeniden şiddetle küfretti. Merdiven trabzanından atladı. Elleri ve dizleri üstüne düştü. Sonra da buzda sert bir şekilde kaydı. Eve çocuğu gömleğinin yakasından kavradı ve paniğe kapılarak kaçışan kalabalıktan uzağa sürükledi. "Burası tamam." Anne'in sesi şimdi daha net geliyordu. "Boşaltma işleminde son durum. Bunu söyleyemem, lanet olsun, burası akıl hastanesi gibi." Eve bir elini yüzüne bastırdı. Telsize kan bulaşmıştı. "Buraya kadar 150'si temizlendi. Belki de daha fazlası. Pendeki ekiple bağlantı kuramadım. Sen hangi cehennemdesin? İkinci bölüme doğru ilerliyoruz. Pen'in altındaki kattayım. Bu sivilleri dışarı çıkarın. Bende yaralı bir çocuk var." Eve kolunun altından çocuğa bir bakış attı. Çocuk kağıt gibi beyazdı. Alnında bebek yumruğu büyüklüğünde bir şiş vardı ama nefes alıyordu. "Onu teslim edip döneceğim. Onu dışarı çıkar Dallas. Saat işliyor." Eve ayağa kalkmaya çabaladı. Kayıyordu ama acemice de olsa trabzanı yakaladı. "Adamlarını dışarı çıkar Malloy. Harekatı durdur ve dışarı çıkın hemen. 6 temizlendi. Gidilecek 4 yer daha var. Kalmak zorundayız. Dallas, burada kaybediyoruz." Eve çocuğu omzuna itfaiyeci gibi yatırdı. Kendini merdivenlerin üstüne çekti. "Anne, onları dışarı çıkar. Hayatlarını kurtar, boş ver binayı." Eve koltukların arasında insanların geride bıraktıkları çantaları, ceketleri ve yiyecekleri tekmeleyerek tökezledi. "7'deyiz. 3'e doğru iniyoruz. Başarmak üzereyiz. Tanrı aşkına en kaldırın kıçınızı. İyi bir tavsiye. Eve teri gözlerinden atabilmek için gözlerini kırpıştırdı ve Rourke'u çocuğu omuzlarından aşağı indirirken gördü. Onu dışarı çıkar. Ben Melo'ya bakmaya gidiyorum. Yapamazsın. Yer titremeye başlamadan önce Rourke'un söyleyebildiği tek şey bu olmuştu. Arkalarındaki duvarın çatlayıp ayrıldığını gördü. Eliyle Eve'in elini tutuyordu. Platformdan atladılar. Donanımlı zırhları olan polislerin olduğu kapıya doğru koşmaya başladılar. Polisler itiyor ve sürüklüyor, hala son sivilleri dışarıya çıkarmaya çalışıyorlardı. Eve, patlamayı duymadan bir dakika önce kulak zarlarının kasıldığını hissetti. Yanan alev duvarı arkalarından çarptı. Eve, ayaklarının yerden ayrıldığını hissetti. Başı ateşten ve gürültüden sersemlemişti ve hava dalgasının gücü onları kapıya doğru çarptı. Arkalarında sıcak ve sert bir şey gürültüyle düştü. Şu anda hayatta kalmak öncelikli şeydi. Elleri sıkıca tutulu halde yukarı tırmandılar ve kaya, cam ve çelik parçaları yağarken kör gibi ilerlemeyi sürdürdüler. Havada metal sesleri, çelik parçalanmaları ve ayrılan betonun gürültüleri vardı. Eve bir şeye takıldı. Bunun beli kalınlığında beton bir kargının altına sıkışmış bir beden olduğunu gördü. Ciğerleri yanıyordu, boğazı dumanla dolmuştu. Sonraki şiddetli patlamalarla keskin cam parçaları yağmur gibi yağmaya başladı. Eve'in görüşü netleştiğinde yüzlerce şoke olmuş suratı, tüten moloz yığınlarını ve sayılması gereken bir sürü cansız bedeni görebildi. Sonra rüzgar yüzüne soğuk ve sert bir biçimde çarptı. Artık hayatta olduklarının farkındaydı. Eve, ellerinin halen birbirine yapışık olduğunun farkında olmayarak ''Yaralandın mı? Ya da bir yerini çarptın mı?'' diye bağırdı Rourke'a. Hayır, bir şekilde hala bilincini yitirmiş çocuk Rourke'un omuzlarındaydı. Ya sen? Hayır, sanmıyorum. Hayır, çocuğu tıbbi tedavi için götürmelisin, dedi Rourke. Nefes nefese bir halde duraksadı. Geri dönüp gözlerini kırpıştırdı. Dışarıdan bina az hasarlı görünüyordu. Kapıların olduğu yerde açılan yarıklardan duman dalgalanıyordu. Sokaklar yanarak kömürleşen maddeler ve bükülmüş molozlarla karma karışık olmuştu. Yine de Madison Square Garden ayakta duruyordu. Onlar iki tanesi hariç hepsine ulaşmışlardı. Yalnızca iki tane kalmıştı. Eve aşağıdaki istasyonu düşündü. Trenleri, iş yerleri ve evleri arasında gidip gelen insanları, satıcıları. Yüzündeki kiri ve kanı sildi. Geri dönmeliyim, durumu öğrenmeliyim. Rourke Eve'in elini sıkıca kendi elinin içinde tutuyordu. Rourke kapıdan dışarı doğru havaya fırladıkları sırada geriye bakıyordu ve görmüştü. Eve, geri gidilecek bir şey kalmadı. Kalmış olmalı. Eve onu sarstı. Adamlarım içerideydi. İçeride insanlar vardı. Çocuğu tıbbi müdahale için götür Rourke, o kötü yara almış. Eve, Rourke Eve'in yüzündeki ifadeyi gördü ve onu bıraktı. Seni bekliyor olacağım. Eve, küçük alev ve kaya parçalarından sakınarak tekrar sokağın karşısına geçti. Şimdiden o bloktan aşağıya doğru neşeyle yarışan yağmacıları gördü. Camları kırıyorlardı. Bir üniformalıyı yakaladı. Görevli onu sarsıp ona uzağa gitmesini söylediğinde Eve kimliğini çıkardı. Özür dilerim Teğmen. Adamın yüzü ölü gibi bembeyazdı ve gözleri parlıyordu. Kalabalığı kontrol edebilmek imkansız. Birkaç birimi bir araya getirin. Yağmalamayı durdurun. Çevredekileri geri çekmeye başlayın. Güvenlik için birkaç algılayıcı aletle çalışın. Sen, Eve başka bir üniformalıyı çağırdı. Yaralılar için temiz bir alanda sağlık ekiplerini topla ve isimleri alınmaya başlansın. Eve emirler vererek yapılması gereken işleri başlatarak ilerlemeye devam etti. Binaya yaklaşmasına 10 adım kala Rourke'un haklı olduğunun farkına vardı. Ortada geri dönülecek hiçbir şey kalmamıştı. Eve başı ellerinin arasında yerde oturan bir adam gördü. Ceketinin üzerindeki parlak sarı çizgilerden onun bomba ve patlayıcı bölümünden olduğunu anladı. Memur, Teğmen'in nerede? Adam yukarıya doğru baktı. Eve onun ağladığını gördü. Orada çok fazla insan vardı. Öyle çok insan vardı ki hepsi cehenneme gidip geri döndü. Memur, nefesi takıldı. Kalbi hızla çarpıyordu. En onları bırakmazdı. Teğmen Malloy nerede? O bizleri dışarı gönderdi. Son iki tane kalmıştı. O bizi dışarıya yolladı. Yalnızca o ve iki adamı kaldılar. Sadece iki bomba daha kalmıştı. Birine ulaştılar. Sinder'ın kulaklıklarından sesi duyuldu. Damon onlara alanı temizlemelerini söyledi. Onları götüren sonuncusu oldu. Son lanet bomba. Adam başını eğdi. Çocuk gibi hıçkırarak ağlamaya başladı. Dallas, Finney koşarak nefesi kesilmiş bir halde geldi. Kahretsin, buraya geldiğimde yarım bloktan fazla yaklaşamadım. Haberleşme cihazından hiçbir şey duyamadım. Ama Finney, evin kalp atışını izleyici aygıtı aracılığıyla duyabilmişti. Yüksek ve güçlüydü. Bu da onun aklını başında tutmaya yetmişti. Ah tanrım! Finney girişe bakarken eliyle Eve'in omzunu sıkıca tuttu. Yüce tanrım! En içerideydi. Eve'in omzunu tutan eli gerginleşti. Sonra Eve sarıldı. Ah kahretsin! Ben son dışarı çıkanlardan biriydim. Biz neredeyse kurtulmuştuk. Ona dışarı çıkmasını söyledim. Ona operasyonu durdurup çıkmasını söyledim. Beni dinlemedi. Onun yapması gereken bir işi vardı. Araştırma ve kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Belki... Eve, bomba patladığında Anne'in herkesten daha çok bombaya yakın olacağını çok iyi biliyordu. Bakmamız gerekiyor, emin olmalıyız. Bunu ben hallederim. Sen bir tıbbi müdahale görsen iyi olacak Dallas. Bir şeyim yok. Eve nefesini içine çekip bıraktı. Anne'in adresine ihtiyacım olacak. Burada ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Sonra ben de seninle gelirim. Eve arkasını döndü. Birbirine sokulmuş, sarılan ve çömelen insanları inceledi. Binaya çok yakın olan arabaların enkazları kopmuş çelik parçaları altında ezilmişti. Ve sokağın alt tarafındaki ulaşım istasyonunda durum daha kötüydü. Hayal edilemeyecek kadar kötü. Bunun sadece para için olduğunu düşünürken içinde bir ateş yükseldi. Bunun nedeni paraydı ve hiçbir nedeni olmayan bir fanatiğin hatırasıydı. Eve bundan emindi. Eve, birilerinin bunun hesabını vereceğine dair yemin etti. Rourke'un yanına geri dönmeden önce bir saat geçmişti. Rourke orada duruyordu. Tıbbi müdahale ekibine yaralıları araçlara taşımalarına yardım ederken ceketi rüzgarda dalgalanıyordu. ''Çocuk iyi mi?'' diye sordu Eve. ''İyi olacak, çocuğun babasını bulduk. Adam dehşet içindeydi.'' Rourke uzandı, Eve'in yanağındaki lekeyi sildi. Sözler hafif kalıyor. Birçoğu dışarı çıkmaya çalışırken kargaşanın içinde ölmüş. Bir kısmı çıkabilmiş Eve. Binlerce kişinin olduğu stadyumdan çıkarılan ölü sayısı şu anda 400'ün altında. Ben hayatları bu şekilde sayamam. Bazen yapabileceğin tek şey budur. Bu akşam bir dostumu kaybettim. Bunu biliyorum. Rourke ellerini Eve'in yüzünü tutmak üzere yukarı kaldırdı. Çok üzgünüm bunun için. Onun bir eşi ve iki çocuğu vardı. Eve uzağa, gecenin içine doğru baktı. Hamileydi. Ah tanrım! Rourke Eve'i kendine doğru çektiğinde o kafasını salladı ve geri çekti. Bunu yapamam. Kendimi bırakamam. Yapamam. Gidip ailesine haber vermeliyim. Ben de seninle gelirim. Olmaz. Bu bir polis işi. Eve ellerini kaldırıp gözlerine bastırdı ve bir süre öylece tuttu. Finney ve ben bunu yapacağız. Ne zaman eve dönerim bilmiyorum. Şimdilik bir süre daha burada olacağım. Fazladan ele ihtiyaçları olacaktır. Eve başıyla onayladı ve gitmeye hazırlandı. Eve, efendim, çabuk gel, buna ihtiyacın olacak. Evet, evet geleceğim. Eve, Finney'i bulmak üzere yürümeye başladı ve kendini Anne'in ailesinin hayatlarını kahredecek haberi iletmeye hazırladı. Rourke iki saat daha yaralılar ve ağlayan insanlar için çalıştı. Yardım için kahve ve çorba getirtti. Cesetler alım kapasitesi çoktan dolmuş morga nakledilirken, Rourke, Eve'i ve onun her gün ölümle yüzleştiğini düşündü. Kan, kayıplar. Eve bununla birlikte yaşıyordu. Rourke binaya baktı, izler ve yıkıntılar her yerdeydi. Bu yeniden yapılandırılabilirdi. Bina taştan, çelikten, camdan oluşuyordu. Ve böyle şeyler zamanla, parayla, alın teriyle yeniden inşa edilebilirdi. Buna benzer binalar almaya alışıktı. Semboller ve yapılar. Rourke bir beton parçasını almak için eğildiğinde, bunun kesinlikle kar amaçlı olduğunu düşündü. İş için, zevk için. Ancak çocukluğunu çatısı akan, kırık camlı, küçük pis odalarda geçiren bir adamın neden kendini sahip olmaya, mülk almaya zorladığını anlamak için Mira ile tek bir seans yeterli olmamıştı. Korumak ve inşa etmek. Rourke, insanın noksan yanlarını telafi etme güdüsünün güce dönüştüğünü düşünüyordu. bu binanın eskiden olduğu gibi yerine konulabileceğini, yeniden inşa edilebileceğini görme gücüne sahipti. Parasını ve enerjisini bunun için ortaya koyacaktı. Çünkü bunu bir tür adalet olarak görüyordu. Eve ise ölülerle ilgileniyordu. Rourke uzaklaştı. Karısını beklemek üzere eve gitti. 35. ayrımın sonu. Sayfa 392. Devamı 36. ayrımda.